8. söz ayrıca küçük sözlerde, başka bazı küçük risalelerde de geçmektedir. Ellerinde küçük sözler olan evlerinde, yanlarında veya büyük sözler olan arkadaşlar, Sözler Risalesi'nin 8. sözünü açarlarsa beraberce oradan okuyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnne dine indallahi el islam. Bu ayet-i kerimeler, 1. ayet-i kerime Bakara'da geçiyor. Ayet-i kürsi dediğimiz ayetler başlangıç kısmı. Allahu la ilahe illahu, Allah, ondan başka ilah yoktur. El hay el kayyum, o haydır, ezeli ve ebedi diridir. Ve bütün her şeyi, bütün kainatı, bütün zerreleri o tutmaktadır. İnne din, muhakkak ki din, indallah, Allah'ın katında, Allah'ın yanında din, İslam'dır. Şu dünya, şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani, insanın ruhu ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini, insanda dinin mahiyeti, anlamı, iç yüzü ve kıymetlerini, dinin kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa ve eğer dini hak din olmazsa, dünya bir zindan olması ve dinsiz insan, dini olmayan insan en bedbaht, en bahtsız bir insan olduğunu ve şu bütün alemin, yaşadığımız alemin sırrını açıklayan ruhu beşeriyi, insanların ruhlarını zulümattan kurtaran, karanlıklardan kurtaran Ya Allah ve La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen. Evet, Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nda, eserlerinde ilk girişte konuyu bütün haşmetiyle, azametiyle ortaya koymuş önce. Önce ortaya koyduğu bir demir leblebi gibi, bir çekirdek gibi, bir atom gibi bir mevzuyu ortaya koyuyor. Sonra yavaş yavaş onu açıklıyor. Burada Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde muhatap olarak önce kendi nefsini alıyor. Fakat bir Müslümanı, bir mümini muhatap almıyor. Bütün insanları. Çünkü dert bütün insanların derdi. Bütün insanları muhatap alıyor karşısında. Bütün insanları, başta kendi nefsi olmak üzere bütün insanları anlatıyor. Şimdi ana konu, esas konu, özü, özeti şu dünya, bulunduğumuz dünya. Bu dünyanın anlamı nedir? İşi nedir? Bu dünya nedir? Ve bu dünyanın içindeki ruhu insani, insanın ruhu hepimizin, tek tek bizim insan olarak ruhumuz ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini, dinin anlamını, esasını, temelini, ne manaya geldiğini, değerini ve kıymetlerini. Eğer hak din olmazsa, dünya yaşayanlar için bir zindan, yaşanmaz bir yer, bir mahpushane, bir tutuk evi olması ve dinsiz insan, inançsız insan, en bedbaht mahluk olduğunu, yaratık olduğunu, yaratılmış olduğunu, en bedbaht, en bahtsız, en kederli,
insan olduğunu, şu alemin tılsımını, bütün bu alem nedir? Bu alem nedir? Bunun sırrını, anlamını açan ruhu beşeriyi, insanın ruhunu zulümattan, karanlıklardan kurtaran Ya Allah ve La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri bir temsili bir hikaye, bir olay anlatıyor. Bu hikaye bu eserin fihristesinde de belirtildiği gibi İbrahim peygamberin, Hazreti İbrahim aleyhisselamın suhuf dediğimiz Rabbimizin ona gönderdiği sahifeler, suhuflar, dört kitabın dışında suhuf dediğimiz İbrahim peygamberin suhuflarından alındığı bu hikayenin söyleniyor, yazılıyor. Ayrıca bu hikaye yıllarca insanlara hakikatlerin anlaşılmasında çok önemli bir katkısı olduğunu, mesela şu anda elimde benim Tolstoy, Rusların büyük önemli bir düşünürü ve romancısı, büyük kitap yazarı Tolstoy'un Leo Nikolaevich Tolstoy. Tolstoy'un bir eseri var, İtiraflarım diye. İtiraflarım. Bu kitabında Spovet ismi kitabın. İtiraflarım. Bu kitabında edebiyat ve düşünürler tarihinde üç büyük düşünür itiraflarını yazmış. Samimi itiraflarını yazmış. Bu kitabının 5-10 bölümü var. Bir bölümü bu hikayeyi alıyor. Bu hikayeyi alıyor. Şark hikayesi diye bundan bahsediyor. Ve çok etkilendiğini bu hikayeden bahsediyor. Şimdi o hikayeyi okuyacağız beraberce. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate, yolculuğa beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. İki kardeş beraberce bir yolculuğa çıkıyorlar. Giderlerken yol çatağına geliyor. Bir sağ bir sol olarak ikiye ayrılıyor. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular. Hangi yol iyidir? Sağ yol mu? Sol yol mu? İki tane yol var. Hangi yol iyidir? O ciddi adam onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tabaiyet, mecburiyeti vardır. Kanun ve nizamlara uyma zorunluluğu vardır. Fakat o külfet içinde, o mecburiyetler, o kanunlar içinde bir emniyet, bir güvenlilik ve saadet vardır. Bir mutluluk vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır şekli olarak. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet, bir azap vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. İstediğiniz yolu seçebilirsiniz. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu alallah. Allah'a tevekkül ederek gitti. Ve nizam ve intizama, tebaiyeti kabul etti. Kanunlara uymayı kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, zahiren dış görünüş olarak sözde hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden, tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Boş bir sahraya, bir çöle girdi. Birden müthiş bir sada, bir ses işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da aslandan kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini kuyunun içine attı. çölde sığınacak başka bir yer yok. Tırmanacak bir ağaç yok. Aslan da peşinden kovalıyor. Kuyunun içine kendisini attı. Yarısına kadar düştü. Elleri bir ağaca rast geldi. Kuyunun içinde elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında gövermiş olan, yeşillenmiş olan o ağacın iki kökü var. O ağacın kuyunun duvarında, taşların arasında iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. İki fare o iki kökü baktı gördü ki kesiyorlar. Yukarıya baktı, kuyunun ağzına baktı, gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, kuyunun dibine, gördü ki dehşetli bir ejderha, bir canavar kuyunun içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş, yaklaşmış. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı. Kuyunun duvarına baktı. Gördü ki ısırıcı, muzır, haşerat etrafını almışlar. Kuyunun duvarında ısırıcı, zararlı bir takım haşerat, hayvanlar etrafını almışlar. Ağacın başına baktı. O ağacın, tutunduğu ağacın başına baktı. Gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişler var. İncir ağacında bütün ağaçlarda meyveler var. İşte şu adam suyu fehminden, akılsızlığından, anlayışsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu basit bir iş değildir. Bu işler tesadüfi, rastgele olamaz. Bu acip işler, acayip işler, garip işler, içinde garip esrar var, sırlar var. Ve pek büyük bir işlettirici var olduğunu intikal etmedi, anlamadı. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten, kederli, elemli vaziyetten gizli, kalbi, ruhu, aklı feryat ve figan ettikleri halde, aklı, ruhu, kalbi sıkıntı içinde daraldığı halde, nefsi emmaresi, kötü arzuları isteyen nefsi güya sanki bir şey yokmuş gibi tecahül edip, cehalet gösterip, gaflet edip, ruh ve kalbin ağlamasından, ruhunun kalbinin ağlamasından kulağını tıkayıp kapatıp kendi kendini aldatarak elleri uyuşmuş, ayakları aşağıda, aşağıdan ejderha bekliyor. O vaziyette kendini aldatarak bir bahçede sanki bulunuyormuş gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi, zararlıydı. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş: "Ene inde zanni abdi bi, yani kulum beni nasıl tanırsa, kulum beni nasıl tanırsa, bilirse onunla öyle muamele ederim." İşte bu bedbaht adam, bu bahtsız adam, kötü bahtlı adam, suizan ile, kötü zannederek, kötülük zannıyla, akılsızlığıyla gördüğünü adi, basit ve aynı hakikat telakki etti. Sanki hakikat buymuş gibi telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Ruhu sıkıntı içinde, kalbi sıkıntı içinde, aklı sıkıntı içinde. Böylece azap çekiyor. Bir de biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin, iyi huylu kardeşin halini anlayacağız. Acaba o gittiği yolda nasıl oldu? O nelerle karşılaştı? İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Kendi kendine dostluk eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir. Tebaiyet eder. Kanunları bilir. Nizamı bilir. Uyar. Teshilat görür. Kolaylıklar görür. Asayiş ve emniyet içinde, asayiş ve güvenlik içinde serbestçe gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. Bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere, pis şeylere dikkat edip meşgul olmuş. Midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise, akıllı zat ise, her şeyin iyisine bak. Bir bahçeye girmişsin. O bahçede dikenler var, gübreler var, güller var. Sen güllere bak, her şeyin iyisine bak, güzelliğine bak. Kaidesiyle amel edip murdar şeylere, pis şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce dinlenip, istirahat ederek çıkıp gitti. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi, kardeşi gibi bir sahra-yı azimeye girdi. Büyük bir sahraya girdi. Büyük bir çöle girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla, güzel düşüncesiyle, güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Bu yerlerin bir hakimi var. Ve bu aslan o hakimin taht-ı emrinde, emri altındadır. Bir hizmetkar, bir hizmetçi olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak asılı kaldı. Baktı iki hayvan o ağacının iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı aslan. Aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti, korktu, ürktü. Fakat kardeşinin dehşetinden 1000 derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler, bu garip işler birbirleriyle alakadardır, ilgilidir. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım, bir sır vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, deniyor. Bir maksat için, bir gaye için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder. Acaba beni tecrübe edip, deneyip kendini bana tanıttırmak isteyen, bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibini, tılsım sahibinin muhabbeti, sevgisi neşet etti. Kalbinde bezirdi. Ve şu muhabbetten, sevgiden tılsımı açmak arzusu neşet etti. Tılsımı öğrenmek, sırrını öğrenmek arzusu neşet etti, çıktı. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek, memnun edecek, hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neş'et etti, çıktı. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağaçların meyveleri var. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi, gizli hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini örneklerini bir tılsım ve bir mucizeyle o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği, hazırladığı et'imeye, nimetlere birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş, süslendirmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini veremez. Sonra niyaza başladı, yalvarmaya başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Bu niyazdan sonra, bu yalvarıştan ve yakarıştan sonra birden kuyunun duvarı yarıldı, şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Belki o ejderhanın ağzı o kapıya dönüştü. Ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretine giydiler. O aslan, ürkütücü, korkutucu aslan ve ejderha iki hizmetkar, hizmetçi suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan kendisine o adama musahhar, hizmetkar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim, karşılaştıralım. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Her an ejderhanın ağzına düşmeye korkusuyla bekliyor, titriyor. Şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye, çiçeklerle süslü, parlak bir bahçeye davet ediliyor. O bedbaht elin bir dehşette, korku ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, lezzetli bir ibret, tefekkür, düşünce, tatlı bir havf, korku, mahbub bir marifet, sevgili bir bilme, öğrenme, marifetullah içine garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Seyrediyor, onları inceliyor. O bedbaht kardeş, vahşet ve meyusiyet, ümitsizlik, korku ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. O bahtiyar ise, ünsiyet, dostluk, ümit, istiyak içinde telezzüz ediyor, lezzetler alıyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. O bedbaht birinci, kendini vahşi canavarların, aslanların, kurtların, ejderhaların hücumlarına, saldırılarına maruz kalmış bir mahpus hükmünde görüyor. Kendisini bir tutuklu hükmünde görüyor. Şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, izzetli, ikram edilen bir misafirdir ki, misafiri olduğu, konuğu olduğu mihmandar-ı kerimin, her şeyi ikram eden kendisine mihmandarın acayip hizmetkarlarıyla, gönderdiği hizmetkarlar ile ünsiyet edip, dostluk edip eğleniyor. Hem o bedbaht, o birinci kardeş, zahiren leziz, zahiren dış görünüşte lezzetli, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor, aceleleştiriyor azabını, kederini, cezasını. Zira o meyveler numunelerdir, örneklerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına, onların asıllarına, o örneklerin asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder. Daha sonraya bırakır. İntizar ile o yemeği beklemek ile telezzüz eder, lezzetlenir, keyif alır. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş, kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle, görüşü yanlışlığıyla, anlayışsızlığıyla kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, olmayan bir karanlıklarla korkunç bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya, şikayete hakkı vardır. Kendi kendisine etrafındaki her şeyi düşman gibi görmüş. Mesela bir adam, mesela nasıl oluyor bu? Yine örnekle Bediüzzaman Hazretleri veriyor. Mesela bir adam, bunu örnekle açıklıyor. Devamlı açıklıyor. Yani yukarıdaki konuyu devamlı Bediüzzaman Hazretleri açıklıyor. Yani burada ben şimdi şunu biraz arz etmek istiyorum. Risale-i Nur kendi kendisini açıklıyor. Yani ben bunu anlamadım, anlayamıyorum demememiz lazım. Ben 30 küsur senedir Risale-i Nur okuyorum. İmam Hatip'te okumadım. Arapça bilmiyorum. Ne öğrendiysem, yani dini Risale-i Nur'dan öğrendim. Daha sonra diğer kitapları okudum. Ama önce Risale-i Nur'u okudum. O yüzden pek çok arkadaşım da liseden, edebiyat fakültesinden, eczacılık fakültesinden, tıp fakültesinden geldiler. Veyahut herhangi bir berber, kasap, efendim kuyumcu, artık ne diyeyim, yani her meslekten insan sadece okur yazar olsun yeter. Okur yazar olsun. Risale-i Nur'u oturup anlamak için okursa, mutlaka anlar. Mutlaka anlar, istifade eder. Ben şunu söyleyebilirim. Az okudum, çok istifade ettim. Maddi manevi çok bereketlerini gördüm. Az okudum, çok istifade ettim. Fakat ne kadar çok okunursa o kadar çok istifade edilir. Bakın yukarıdaki o paragrafı şimdi aşağıda izah ediyor. Mesela bir adam, nasıl yani kendi kendisine zulümatlı, karanlıklı yaptı. Cehenneme, cehennem şekline getirdi kendi yaşayışını. Neden böyle yaptı bu inançsız kişi? Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının, dostlarının ortasında yaz mevsiminde gayet güzel bir havada hoş bir ziyafette bir ziyafet veriliyor. Keyfe kanaat etmeyip bu kadar keyifler var. Yazda, bahçede, çiçekler arasında, dostlarının ortasında, hoş bir ziyafette yiyecekler, ayranlar, şerbetler, her şey var. Bunlara kanaat etmeyip kendini pis müfkirlerle sarhoş edip kendisini o sarhoşluktan sonra sanki kış ortasında tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil, nasıl ki şefkate, acımaya layık değil, kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor, hakaret ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. İşte dünyayı anlamayan bir insan, Allah'ı tanımayan bir insan, bu dünyayı anlamayan bir insan dahi böyledir. Bu dünyada Allah'a inanmayan, ebediyete inanmayan, ruha inanmayan bir insan dahi işte bunun gibi kendisini bir zulüm ve zulümat içinde görür. Bu arada eczacılık ve tıp fakültelerinde zehirler bilimi diye bir bilim var. Toksikoloji diye. Orada da işte bahsedilen zehirlerin, çeşitli zehirler insan için, hayvanlar için zehirlerin en başında gelen etil alkol zehiri ve onun içildikten sonra insanın beyninde korteks denilen düşünce tabakasını uyuşturduğu zaman insanın girmiş olduğu halet-i ruhiye şu paragrafta izah edilen vaziyet, aynen bu vaziyet izah ediliyor. Yani insanın o zehir düşüncesini, mantıklı düşüncesini uyuşturuyor ve insanın yaz ise kış ortasında, dostlar arasındayken düşmanlar arasında, ziyafetteyken kendisini aç hissediyor, ağlamaya giyinirken çıplak hissediyor, incecik bir su akıyor, sonra da onu bir büyük bir nehir gibi görüp korkuyor o sudan, halbuki orada yerde bir küçük bir su, güzel bir su akıntısı vardır. Bağırmaya başlar. İşte nasıl ki bu şefkate layık değildir, yanlış kendisini bu kadar keyiflere yeterli bulmadı, kendisini pis müskirlerle sarhoş etti. İşte onu nasıl bu insan kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar gibi görüyor. İşte bu bedbaht dahi, inançsız insan dahi böyledir. Şu bahtiyar ise hakikati görür, gerçeği görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü, güzelliğini derk etmekle, anlamakla hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil. Olan hükmü Kur'ani. Kendi nefsinden kötülüğü bil, iyiliği Allah'tan bil. Hükmü Kur'an'ı, Kur'an'ın hükmü, hükmünün sırrı zahir oluyor, açıklanmış oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen, karşılaştırsan anlayacaksın ki evvelki kardeşin nefsi emmaresi, kötülüğü emreden nefsi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Ona bir manevi, dünyada maddi olmayan manevidir cehennem ona hazırlamış. Ötekisinin hüsnü niyeti, güzel niyeti, hüsnü zannı, güzel zannet zannı, düşünmesi, tahayyül etmesi, hüsnü hasleti, karakterinin güzelliği, hüsnü fikri, güzel düşüncesi onu büyük bir ihsan ve saadete, parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim! Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam, eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen, bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle. Hükmüne muti ol. Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol. Ona yapış, Kur'an'a yapış. Ahkamıyla amel et. Şu hikayeyi temsiliyede, şu temsili hikayede olan hakikatleri eğer fehmettin ise, anladıysan, hakikat-ı dini, dinin hakikatını ve dünyayı, dünyanın hakikatını, gerçeğini ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini, önemlilerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et, çıkart. Önemlilerini ben söyleyeceğim, incelerini, detayını sen kendin istihraç et, çıkart. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. O iki kardeşten birisi mümin bir ruh, inanan bir ruh Allah'a ve kalbi salihtir. İyi bir kalptir, salih bir kalptir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Bozuk bir kalptir. İnanmayan bir ruhtur. Ve o iki tarikten, yoldan sağ yol ise tariki Kur'an ve imandır. İman yoludur, Kur'an yoludur. Sol ise tariki isyan ve küfrandır. İsyan yolu ve küfran yolu. Kendisine verilen nimetleri, hakikatleri örtmek yoludur. Küfran yoludur. İntihar etmek yoludur. O yoldaki bahçe ise, yolda bir bahçeye rast gelmişlerdi. O bahçe neydi acaba? O yoldaki bahçe ise, bir bahçe, cemiyet-i beşeriye, insanların topluluğu ve medeniyet-i insaniye, insanların yaşadıkları şehirler, beraberlikler içinde muvakkat, geçici hayatı içtimaiyedir, toplum hayatıdır. Hayır ve şer, iyi ve fena, hayır, güzeller, iyilikler ve şerler beraber, iyi ve fena, iyilikler ve fenalıklar, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Hepsi iç içe bulunur. Akıl odur ki, akıllı odur ki, huz ma safa da ma keder. Akıllı odur ki, güzel safayı alır, kederi, elemi bırakır. Kaidesiyle amel eder, selameti kalbiyle gider. Kalbinin selametiyle, rahatlığıyla gider. O sahra ise, o iki kardeş giderken yolculukta büyük bir sahraya çıktılar. O sahra neydi acaba? O sahra ise şu arz ve dünyadır. O sahra bu dünyadır. O aslan ise, onları kovalayan bir aslan vardı. O aslan neydi acaba? O aslan ise ölüm ve eceldir. Ölüm ve eceldir. Ölüm ve ecel herkesin peşindedir. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Ama küllü nefsin zayikatül mevt, her nefis ölümü tadıcıdır. Her dünyaya gelen mutlaka ölecek. Her şey ölecek. Aslan, o aslan, kovalayan aslan ölümdür ve eceldir. Herkesin peşindedir. Ecel vakti belli olmadığı için ecel ensesindedir. Hani derler, Azrail'i güldürme derler. Adam arıyormuş, ayakkabıcıları geziyormuş. Görmüş bana, 5 sene dayanacak ayakkabı istiyorum ben diye. Yani kimse de o ayakkabıyı ona gösteremiyor. Öyle bir ayakkabı, dayanacak bir ayakkabı yok. 1 sene belki dayanır. Azrail de ensesinde, arkasında onu takibi, her an onu alacak. Yani artık emaneti alma zamanı gelmiş. O aslan ise, arkadan kovalayan aslan ise ölüm ve eceldir. O kuyu ise, bir kuyu 60 arşın yüksekliğinde bir kuyuya, bir derinliğinde bir kuyuya gelmişti. Bedeni insan ve zamanı hayattır. O kuyu insan bedeni ve hayatın zamanıdır, süresidir. 60 arşın derinlik ise ömrü vasati, ortalama ömür, insan ömrü ve ömrü galibi olan 60 seneye işarettir. O ağaç ise müddeti ömür, ömür müddeti, zamanı, süresi ve madde-i hayattır. Hayat maddesidir o ağaç. O siyah ve beyaz iki fare vardı. İki hayvan. O kökleri kesiyorlardı. Onlar neydi acaba? O siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Gece ve gündüz peşi sıra peşi sıra tüketiyor. Ömrünü tüketiyor. O ejderha ise, o ejderha ise kuyunun dibinde bekleyen, o kocaman ağızlı ejderha ise ağzı kabir olan, kabir olan, tabi ki berzahiye, berzah yolu, ağzı kabir, mezar olan, tabi ki berzahiye, berzah yolu ve revak-ı uhrevidir. Uhrevi yoldur, ahiret yoludur. Hepimiz o yoldan geçeceğiz. O şanlı köprüden geçeceğiz. Fakat o ağız, o ağız mümin için, o kabirin ağzı, mezarın ağzı, inanan bir insan için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Zindandan bir cennet bahçesine açılan bir kapıdır inanan için. Onu öyle düşündüğü için üzülmez. Kabiri görse sever ama inanmayan mezarı görse korkar. Ruhu sıkılır. O haşerat-ı muzırra ise, muzır haşereler, ısırıcı haşereler ise musibat-ı dünyeviyedir. Dünya belalarıdır. Dünyadaki musibetler, hastalıklar, depremler, her türlü belalar bunlardır. Fakat mümin için, inanan için, gaflet uykusuna dalmamak için, mümin için o ısıran belalar, musibetler, haşerat, gaflet uykusuna dalmamak için, gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye, ilahi ikaz, uyandırıcı, ikaz edici, o muzır haşerat, ısırıcı haşerat musibat-ı dünyeviyedir. Dünyevi, dünyadaki musibetler, belalardır. Fakat mümin için, inanan insan için, gaflet uykusuna dalmamak için, gaflette kalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye, ilahi ikazlar, ilahi uyarıcılar, haberciler, iltifat-ı rahmaniye hükmündedir. Rahman'ın, Rabbimizin iltifatları, bizi uyarmaları hükmündedir. O ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir. Dünyanın nimetleridir ki Cenab-ı Kerim-i Mutlak her şeyi ikram eden Hazreti Allah onları ahiret nimetlerine bir liste, ahiretteki göz görmemiş, gönül duymamış nimetlerine bir liste, ihtar edici müşabihlerini, benzerlerini, cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış, örnekler suretinde yapmış. O ağacın birliğiyle beraber, tek ağaç olmasıyla beraber, muhtelif, çeşit çeşit, başka başka meyveler vermesi ise, kudret-i samedaniyenin, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu samet, Allahü Samet, tüm kudretinin sikkesine ve rubiyet-i ilahiyenin hatemine, saltanat-ı uluhiyetin turrasına, mührüne işarettir. O ağaçtaki her bir meyvenin bulunması. Çünkü neden? Bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri, nebatları, bitkileri, çiçekleri, meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, yaratmak, hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyeyi, basit bir yemekten bütün yaşayan hayvanların cihazlarını icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak. Yani zihayatın yediği, canlıların yediği gayet muhtelifül cins tamların, çeşit çeşit yemeklerin o canlıya bir lahm-ı mahsus yapmak, özel bir et yapmak, cilt yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zat-ı ehad-ı samedin, zat-ı ehad samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebedin sikke-i hassasıdır, özel mührüdür, hatem-i mahsusudur, özel hatemidir, mührüdür. Taklit edilmez bir turrasıdır, mührüdür. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halikına, yaratıcısına has, özel bir kadiri külli şeye, her şeye kadir, muktedir, Allah'a mahsus bir nişandır, bir ayettir, bir delildir. Ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmet-i hilkattir, yaratılışın sırrıdır. O miftah ise, anahtar ise, o anahtar nedir? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, ya Allah la ilahe illallah'tır. O ejderha ağzı ise bahçe kapısına inkılap etmesi, dönüşmesi işarettir ki kabir, mezar, ehli dalalet ve tuğyan için, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı, ejderhanın batnı, midesi gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için, ehli iman için zindanı dünyadan, dünya zindanından bostan-ı bekaya, ebediyet cennetlerine ve meydan-ı imtihandan, imtihan meydanından ravza-i cinana, cennet bahçelerine, zahmeti hayattan, hayatın zahmetlerinden, yüklerinden, hastalıklarından, dertlerinden rahmet-i rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi aslan dahi munis bir hizmetkara dönmesi, ve musahhar hizmetkar bir at olması ise işarettir ki mevt, ölüm, ehl-i dalalet için bütün mahbubatından, sevgililerinden elemli bir firak-ı ebedidir. Ebedi bir ayrılıktır. hem kendi cenneti kazibeyi dünyeviyesinden, yalancı dünya cennetinden ihraç çıkartılıp vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara, mezar zindanına idhal sokulması, hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an, ehli iman için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına, ebedi makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır, hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir, hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir, ücretini almaya gitmektir, hem vazife-i hayat külfetinden, hayatın külfet vazifesinden, görevinden bir terhistir, hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Elhasıl her kim hayatı faniyeye, fani hayata esas maksat yaparsa, her kim ki fani geçici hayatı esas maksat yaparsa, yapsa, zahiren dıştan, dış görünüşten bir cennet içinde de olsa manen cehennemdedir. Her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise, ebedi hayata cidden yönelmiş ise, saadet-i dareyn, iki dünya saadetine mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu, bekleme salonu hükmünde gördüğü için, hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.